Ayrım 23.
Rüstem yıldırım gününde birlikte geçen bir çalışma gününün sonunda Süreyya Hanım, kaç yıldır hemen hemen haftanın 3 günü birlikteyiz. Siz benim en sevdiğim, en saygın dostumsunuz. Ama ben size dair çok az şey biliyorum. Ne olur bana kendinizi anlatın demişti Candiğer. Ne öğrenmek istiyorsunuz Candiğer? Sizi bu kadar ayrıcalıklı yapan nedir? Nasıl bu kadar hoş, kelimeyi bulmakta zorluk çekiyordu, değişik, muhteşem yapan nedir? Ben o dediklerinizin hiçbiri değilim. Ama buralara nasıl geldiğini soruyorsanız bir gün oturun anlatayım. Elinde ses kayıt makinesiyle gelmişti Candiğer. Kanepenin üstünde diz diz oturmuşlardı. 2 saat boyunca soluk almaya korkarak dinlemişti Freya'nın adadaki köşkte başlayan yaşam serüvenini. Anıların rüzgarında kah bahçenin egzotik bitkiler arasında savrulmuş, Bursa'da bir sahte masada can çekişmiş, kah Atatürk'ün sofrasında kareyi kaldırmış, kah bir sarasolyumun terasında öksürüklere boğulmuş ya da Paris'in renkli, gürültülü sokaklarında koşuşmuş derinde kilolarca malzemeyle. 2 saatin sonunda hem Freya hem Can Diyar, biri uzun süredir anlatıyor olmaktan, diğeri bir hayatın içinde dört nala koşmaktan soluk soluğaydılar. Teşekkür ederim demişti Can Diyar. Size çok çok teşekkür ederim. Çok değişik, çok renkli bir film seyretmiş gibiyim. Ses kayıt makinesinin düğmesine basmıştı. Hiç ses gelmediğini görünce bir daha basmıştı. Aman tanrım! Bembeyazdı yüzü. Ne var? Ne oluyorsunuz kuzum? İyi misiniz Candiğer? Renginiz uçtu. Ancak fısıldayabilmişti Candiğer. Süreyya Hanım, Süreyya Hanım çok korkunç bir şey oldu. Çok çok korkunç. Kayıt düğmesine basmamışım. Bütün anlattıklarınız boşa gitti. Galiba bayılacağım. Bayılmak üzereyim. Bir kahkaha patlatmıştı Freya. Bunun için bayılmaya değer mi hiç? Üzülmeye değer mi? Ben buradayım, siz buradasınız. Kayıt makinesi de burada. Çaylarımızı içelim, ben size her şeyi baştan anlatırım. Olur biter. Çayları hazırlamak için mutfağına girmişti kendini beceriksiz bir aptal gibi hisseden Candiğer odada bırakıp. Candiğer konuşulanları kaydedememişti. Ama artık çok iyi biliyordu. Freya'yı bu kadar ayrıcalıklı yapan ömründeki zengin birikimdi. Yaşam tanıklığıydı. Freya Aliye'nin ölümünden sonra onun son gravürlerini sergilemek istemişti. Bu sergiyi Rabia'nın galerisinde açalım ne dersiniz demişti Ferit Edgü. Benim şu aralar en beğendiğim galeri orası. Ferit'le birlikte Maçka Sanat Galerisi'ne gitmişlerdi. Rabia ile ilk kez Aliye'nin sergisi dolayısıyla tanışmış ve ondan sonra Rabia da onun çok yakın dostlarının arasına katılmıştı. Torunun yaşındaki Rabia Çapa ile o kadar iyi anlaşacak, o kadar çok eğlenmeye başlayacaktı ki 80'li yıllardaki yolculuklarının çoğunu onunla birlikte yapacaktı. Fahri Nisa'nın Paris'te açtığı sergiye hep birlikte gitmişlerdi. Rabia, Candiğer ve Melike Kurtiçili. O yıllarda Paris'te yaşayan Alev Ebu Ziya'nın evinde kalmışlardı. Liseli kızlar gibi fıkır fıkır gülü oynaya Paris'in altın üstüne getirmişlerdi. Girip çıkmadıkları galeri, müze, tiyatro kalmamıştı. Rabia ara sıra Süreyya Hanım'ı çok mu yoruyoruz diye endişeye kapıldığında veya kendisi yorgunluktan bir kat düşüp evde kalmak istediğinde buraya gezmeye geldik, istirahat etmeye değil diyerek çeke çeke çıkartmıştı onu evden. Rabia ve Candiğer, Süreyya Hanım'ın İstanbul'dayken sabahları öğlen saatlerine kadar yalnız kalmayı tercih ettiğini bildikleri için aynı düzeni Paris'te de sürdürmek isteyeceğini düşünmüş, sabah saatlerine fazla ağırlık vermemiş, programları hep öğleden sonralara kaydırmışlardı. Ne diyorsunuz kuzum çocuklar? Paris'in sabahlarını kaçıracak değiliz ya, benim aslanım geç patlıyor diye. Lütfen uyuyakalırsan beni saat 8.30'da uyandırın diye sıkı sıkı tembihler etmişti. Onlar önüne katıp yıllar önce kaldığı otelleri, hastaneyi, evi, devam ettiği seramik atölyelerini teker teker göstermişti. Paris yolculuğunun çok eğlenceli ve uyumlu geçmesi üzerine bir bozburun gezisi düzenlemişlerdi İstanbul'a dönüşte. Ama Freya'nın ve Rabia'nın unutamadığı yolculuk yine Fahri Nisa'nın bu kez Amman'da açacağı sergi için Ürdün'e yaptıkları seyahatti. Bu sergiye dünyanın çeşitli yerlerinden gelmişlerdi Fahri Nisa'nın eşi dostu. Şirin ve kocası Amerika'dan, Freya, Rabi, Sara ve kocası İstanbul'dan uçmuşlardı. Süreyya ve Rabia serginin açılış gününden çok önce gitmişlerdi biraz Ürdün'ü gezmek için. Herkes Fahri Nisa'nın canlı, yürütücü ve renkli kişiliğine alışıktı. Hediye vermekteki cömertliğiydi. Ama Amman'daki sarayı andıran evin ilk girişleri her türlü beklentinin üzerindeydi. Bir akşamüstü bahçe kapısından içeri attıkları ilk adımdan itibaren eve kadar uzanan taş yol Fahri Nisa'nın tuvalleriyle kaplanmıştı. Yol boyunca dizelenmiş meşalelerin ışığında önce yere çok renkli bir acem halısı serili sanmışlardı. Yerdekilerin ne olduğunu anlayınca resimlere basmamak için yokluya zıplaya yürümüşlerdi eve kadar. Evinin içinin ve bahçeden farkı yoktu. Yerler, duvarlar, tavanlar, perdelerin önleri, pencereler, her taraf, bahçe ve sokağa açılan kapıların dışında her yer resimlerle kaplıydı. Değişik boylarda yüzlerce mum yanıyordu dört bir yanda. Yüksek tavandan sarkan kristal avizeye hediye paketleri asılmıştı. Hediyeler o kadar çoktu ki Azize gözükmüyordu. Evin her bir köşesinde bir festival, bir bayram, bir kutlama havası hakimdi. Fazlı'nın sağ kocaman yatağında mücevherler ve kurdeleler içinde uzanmış yatarken dolaplara sığmayan rengarenk işlemeli giysileri tıpkı Ali'nin evinde olduğu gibi tavandan, çengellerden, dolap kulplarından sarkıyor, odayı bir tiyatro kulübünün gardırobuna çeviriyordu. Rabia otelde odasına girdiğinde yatağa serilmiş yerel giysileri ve çiçek petallerini, masaların üzerindeki çiçek ve meyve sepetlerini görünce hiç şaşırmamıştı. Bahri'nin sağ otel odasında böyle bir karşılama töreninin benzerini Paris'te de yapmıştı onu ve zaten meşalelerle aydınlatılmış, resimlerinin serili olduğu ya da adımını attığından beri hiçbir şeye şaşamıyordu artık. Amman'da her şey olağanüstü renkli, abartılı, çarpıcıydı. Şirin her zamanki gibi eğlenceli ve enerji doluydu. Süreyya ise kelimelere sığamayacak kadar sade ve zayıftı. Belki de onu ailenin diğer sanatçı kişilerinden ayıran, değişik kılan bu yalın, süssüz, keskin zarafetiydi. Onun kişiliğindeki ve çizgilerindeki bu ayrıcalığa bir kere de Ferit Edgü yakından tanıklık etmişti. Berlin'de bir sanat sempozyumuna katılmak üzere çağrılmıştı. Onun Berlin'e gitmeye hazırlandığını duyan Süreyya, ah demişti, biliyor musunuz Ferit, 1936'dan beri Berlin'e hiç gitmedim ben. Buyurun, siz de gelin Süreyya Hanım, demişti Ferit. Aynı tarihlerde Fahri Nisa'nın Almanya'nın Aalschein kentinde bir sergisi açılacaktı. İkisi birbirine renk düştüğüne göre neden olmasın diye düşünmüştü Süreyya. Sari ile kocası Emre de gelmeye karar verince bir çocuk gibi heyecan içinde valizlerini hazırlamıştı. Ne çok severdi gezmeyi, yeni ülkelere gidip yeni sesler duymayı, yeni tatlar tatmayı. Ferit ile Berlin'de buluşup çok keyifli bir tatil yapmışlardı. 1936 yılında Fahri Nisa'nın orada sefiri olarak bulunduğu sırada birlikte gezdikleri yerleri, otelleri, lokantaları aramış ama her şeyi çok değişmiş bulmuştu. Zaman acımasızdı. Bayağı ve çirkine doğru ne büyük bir hızla kayıyordu insanoğlu. O yıllarda siz bir prensesle birlikte dolaşmışsınız buraları. Bugün halktan biri olarak gezmektesiniz. O gözle bakın, demişti Ferit. Hiç itiraz etmeden o gözle bakmıştı Freya. Bu kez bambaşka şeyler görebilmeyi başarmıştı. Çağdaş sanat dolu dizgin koşmaktaydı. Gençlerde müthiş bir dinamizm vardı. Berlin eski Berlin değildi. Ama neresi aynı kalabilmişti ki? Belki de gerekliydi böyle bir değişim. Hayatın yenilenmesi, umut ve heyecan verici olması için şarttı. Berlin'de dünyanın dört bir tarafından gelmiş sanatçılara, yazarlara, ressamlara, sinemacılara, müzisyenlere, sempozyumun bitiminde bir akşam yemeği düzenlenirdi. Ferit Edgü, Freya'yı da bu akşam yemeğine götürmek istemişti. Amerikalısından Fransızını, Almanından Çekoslovakına kadar binbir çeşit sanatçı gelecek dünyanın dört bir köşesinden. Siz de mutlaka gelin, eminim hoşunuza gidecektir, demişti. Gitmişlerdi birlikte. 40-45 kişinin yemek yemekte olduğu salondan içeri girdiklerinde, salonun uğultusu birden kesilmiş, bütün başlar kapıdan girmekte olan Freya'ya dönmüş ve herkes bir an solunu tutmuştu. Sanki kapı girişinde bir hayli oluşmuştu ve konuklar o ışığa doğru dönmüştü. Tıpkı çiçeklerin güneşe dönmesi gibi. Ferit Edgü 80 yaşına gelmiş bir kadının hala bu kadar karizmatik olabilmesine şaşıp kalmıştı. Birdenbire sonbahar. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana. Dipnot. Çeviren A. Kadir. Fırınınızı neden satmak istiyorsunuz diye sormuştu Can Diğer Furtun. Çünkü artık yeni bir şey üretemiyorum, demişti Freya. Yaptıklarım hep daha önce yaptıklarımın tekrarı oluyor. Tek güzellikten nefret ederim. Ferit'e de aynen bunları söylemişti. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ferit onun artık çok yaşlı ve güçsüz olduğu için çamur ve çamura form vermekle ateşle haşır neşir olmasının onu yoracağını tahmin ettiği için resmedin Freya Hanım. Şimdi çok güzel kalemler çıktı piyasaya. Siyah beyaz da başlayın, hoşunuza giderse renk de kullanmaya başlarsınız, demiş, teşvik etmek maksadıyla ona resim kağıtları ve mürekkepli kalemler getirmişti. Aynı şey değil resim, seramik bambaşka. Toprağın serinliğini, sıcaklığını avuçlarımda duyumsamanın, fırının önüne dikilip içerideki parçanın ne şekilde çıkacağını sabırsızlıkla beklemenin o heyecanı var ya, o duyguyu hiçbir şeye değişmem. Bir beklentidir seramik, çünkü fırından yapıtın nasıl çıkacağından hiçbir zaman emin olamazsınız. Bir anlık elektrik kesilmesi, 2 derecelik ısı farkı çok şeyi değiştirebilir. İstediğiniz tonu ya da kıvamı kaydedebilirsiniz. Pişerken içeride ne olmuşsa bir de bakarsınız üzerinde bir leke oluşmuş. Satmayın o zaman fırını. Olmaz. Söylenecek bir şey kalmadı. Bir sevgiliden ayrılır gibi ayrılmıştı fırınından, içi yanarak. İstemeden ama doğrusunun bu olduğunu inanarak. Freya'nın sevdiği kocasından ayrılışı da böyle olmuştu. Tutkuyla bağlandığı genç adamı ayakları geri geri giderek terk etmişti. Bir konser solisti olamayacağını anladığı için 22 yaşında 17 yıldır çaldığı kemanını bırakmıştı. 5 yaşından beri yanağını serin ve pürüzsüz tahtasına yaslayarak yüreğinin üzerinde tuttuğu, parmaklarıyla konuşturduğu kemanını. Bağlılığı ve sevgisi ne kadar derin olursa olsun son noktaları koymayı hep bilmişti Freya. Fırını satmış, boyalarını, malzemelerini dağıtmıştı genç seramikçileri. Ferit'in masasının üzerine bıraktığı kağıt kalemlerle oyalanmıştı bir süre. Yorgundu. Bundan böyle kendine büyük anne rolünün daha çok yakışacağını düşünüyordu. İki tane torunu vardı artık. Sare'nin Sevra'yı doğurduğu gün yaşamın değerini bir kere daha sorgulamıştı bahçede doğumu beklerken. İlkbahardı. Ağaçlar çiçeği bulmamışlardı henüz. Ama taze yapraklarla yeni donanmışlardı. Yemyeşildiler. Yaşamın her bahar silbaştan dinlenmesini gözleriyle görüyor ve soruyordu. Sandım, ağaçlara bağışlarını biz kullarından niye esirgedin acaba? Şu tomurcuk demin patladı gözlerimin önünde. Çığlığını duymadım dalın. Oysa benim kızım 8 saattir avaz avaz bağırıyor içeride. Neden? Neden bunca acıyı biz insanlara reva gördün? Sariye bir şey olursa ben şimdi tüm bu dalları kırmaz mıyım teker teker? Yolmaz mıyım yapraklarını ağaçların? Hüseyin Hanım, bahçe senin. Üşüteceksiniz, içeri gelin lütfen. Başhekim haber yolladı. Odasına rica ediyor sizi demişti karşısında dikilen hemşire. Girmem içeri. Sarem'in çığlıklarına dayanamıyorum. Her doğum yapan kadın böyle bağırır, inanın bana. Saatlerde bağırıyor kız. Kuzum tıp bir çare bulamıyor mu bu acıya? Nemo'nun doğumunda Freyya'ya çocuk doğduktan sonra haber vermişlerdi. Sare sıkı sıkı tembih etmişti halasına yine doğumdan sonra haber verilmesi için. Ama Sare doğum katını indirdikten bir saat kadar sonra nasılsa bebek yakında doğar diye telefonla haber vermişti kocası. Çok zor bir doğum yapıyordu Sare. Sabahın erken saatlerinden beri birlikte azap çekiyorlardı hala kız. Sonra bebeğin kız olduğu müjdesi gelmişti. Can bir bölmenin ardında durup kuvvetli yaşam mücadelesi veren o mini minnacık cana bakmıştı Freya. Ne büyük bir savaşla gelmişti dünyaya ve kim bilir daha ne savaşlar bekliyordu bu küçücük insan yavrusunu. Birkaç saat önce açılışını seyrettiği tomurcuk gibi tazelenemeyecekti her bahar. Ama serpilip gelişecekti, okuyup öğrenecekti, evlenip çoğalacaktı. Bu mucizeye yakından tanıklık etmek istiyordu. Keramik yapmak, çamurla oynaşmak, sergiler açmak değil. Sevra ile Nemo'nun büyümelerini, gelişmelerini yakından izlemek, onların yaşamının ayrılmaz bir parçası olmak, onları doya doya sevmek, etkilemek, üzerlerinde iz bırakmak istiyordu. Çünkü ya vakit yoksa, ya büyüdüklerini göremezse. Geçen yıllar içinde sırasıyla annesini, Suat ve Cevat dayılarını, Aliye'yi ve Ayşe teyzesini kaybetmişti. Ölüm Şakir Paşa ailesinin baş köşeye kurulmuş hatırlı konuğu gibiydi. Her yıl birini çekip alıyordu aralarından. Sıcak nefesini yüzünde hissediyordu bazı geceler. Bazen de ne kadar uzakta duruyordu onu. Özellikle de Nemo ile Sevra'ya gittiği günler. O küçük bedenlerden çıkan sevgi, güven ve enerji, sanki Freya'yı bilinmeyen kötülüklere karşı bir zırh gibi sarmalayıp koruyordu. Onların yanında gençleşiyor, hatta çocuklaşıyor, mutlu oluyordu. Bir şerefe de söz etmişti duygularından. Yine bir mavi yolculuğa çıkmak üzereydiler. O bordrosuna mavi yolculuk filamasının Sabahattin İyiboğlu tarafından çekildiği, güvertelerin yatakhaneye dönüştüğü, çeşit çeşit sanatçının güneşin ilk ışıklarında balıkçının merhabasıyla uyandırıldığı, Hürriyet Deve Maceracı adlı salaş teknelerin devri kapanmıştı çoktan ama hala bu yolculuklara çıkıyordu bu kez genç arkadaşlarıyla. Gelmesem diyorum Şerif, içime sinmiyor bu yaz İstanbul'u bırakmak. Aa, olur mu Freyya Hanım, siz olmadan gidilir mi mavi yolculuğa? Ben her suya atladığınızda ah Şerif, oh Şerif diye bağırmalarınızı duymazsam nasıl çıkarırım denizin keyfini? Çocukları bırakmaya gönlüm el vermiyor. Onlar çocuk. Bir oyuna daldılar mı farkına bile varmazlar yokluğunuzu. İyi de onların hasretini ben nasıl kaldırırım? Ya ben yokken bir şey olursa? Anneleri babaları var. Anneanneleri de burada. Bunu söyler söylemez kızarıp susmuştu Müşerif. Sanki Sare'nin evlat edinimine davasını kendi üstlenmemiş gibi. Nasıl unuturdu? Aptal, aptal kadın. Doğru demişti Freya kırık bir sesle. Demek istedim ki... Hadi yardım et de yolculukta yanıma alacağın eşyaları bulup çıkaralım çekmecelerden diye sözünü kesmişti Müşerref'in. Havlularını, mayolarını, bir iki pantolonunu ve bluzunu istif etmişti yatağın üstüne Müşerref. Bir taraftan da göz hapsını almıştı Freya'yı. Ne zamandır eski enerjisi yok gibiydi. Yolculuklara bile eskisi gibi sevinemiyordu nedense. Müşerref hasretle geçmiş günlerin Freya'sını düşündü. Yılan balıklarını hatırlıyor musunuz diye sordu. Yüzüne ışıltılı bir gülümseme yayıldı Freya'nın. Hatırlamaz olur muyum? Nasıl da kıyabilmiştin kilolarca balığa? Müşerref birkaç yıl önce Elez'de baktı o dağ bağ yanımsıyor içi sızlayarak. Meriç Nehri ile denizin birleştiği noktada yumurtlayan divan balıkları yumurtalarını bıraktıktan sonra Meksika körfezine kadar giderlermiş. Müvekkili ona bu uzun yol yolcularından bir çuval dolu sarmağını etmişti. Eve döndüğünde balıkları ne yapacağını bilemeyen Müşerref onları kalorifer kazanında yaktırmıştı. Duyduğu zaman küplere binmişti Freya. bana getireydin bir balık daveti yapardım diye tutturmuştu. Sonunda Süreyya'nın sistemlerinden kurtulmak için bir çuval divan balığı daha istetmişti Michelle'e. Süreyya elinde hayal ettiği gibi bir balık partisi düzenlemişti. Pırasaya serdi balıkları, kiremitlerin üstünde ateşle pişirip ikram etmişti konuklarını. O yemek davetinde değil miydi Nuri İyemi? Kuzum, niye senin kadınların hep çatık kaşlı, bundan hiç mi gülümsemezler diye sorması. Uzun zamandan beri evinde balık davetleri vermiyordu. 10 günde bir Michelle Fiskele lokantasının en ucundaki masada güneşin henüz batmadığı bir saatte buluşup önce kızaran ufku seyrediyorlar, sonra balıklarını yiyorlardı. Bu yemekler bir geleneğe dönüşmeye başlamıştı. Michelle Süreyya'dan önce gidip masada oturup onu bekliyordu. En sevdikleri masayı kapmak, mezeleri ısmarlamak, belki biraz da onun içeri girişini görmek için. Çünkü Süreyya uzun etekli, mor ya da turkuaz giysisi ve beyaz saçlarıyla kapıda gözüktüğünde başların hayranlıkla ve saygıyla ona doğru çevrilmesini seyretmek hoşuna gidiyordu. Bu ailenin kadınlarını ayrıcalıklı yapan nedir acaba diye düşünüyordu Michelle. Çünkü çok iyi tanıdığı Fahri Nisa ve kızı Şirin de aynı böyleydiler, çarpıcı ve etkileyici. Bir gün İstiklal Caddesi'nde Saksim'den tünele doğru gidiyordu Süreyya, kalabalıklı sokak. Her iki yanından da bir sürü insan akıyordu koşar adımlarla. Kimi tünel, kimi Saksim istikametine doğru koşuşturuyorlardı. Hepsinin acelesi vardı. Hepsi mutsuzdu. Hiçbirinin yüzü gülmüyordu. Baktıkları yeri görmüyor gibiydiler. Ne ağaçların, kuşların, ne sokakta yürüyen diğer insanların farkındaydılar. Köşe başını tutmuş simitçi bile boş gözlerle bakıyordu gelip geçeni. Caddeden geçen otobüslerin pencerelerini, yine baktığı yeri görmeyen donuk yüzü, düşman bakışlı insanlar yapışmıştı. Süreyya tip bir dost yüz, bir sıcak ifade yakalayabilmek için çırpındı. Dükkanlara girdi çıktı. Bir bardak portakal suyu içti bir büfede. Bir kişiyle olsun diyalog kurmaya çalıştı. Portakalını sıkan, bardağını uzatan, parasını alan adam bakmamıştı bile yüzünü. Ürperdi. Korku filminde yaşıyor gibiydi. Onun İstanbul'una mı aitti bunca yabancılık çektiği sokak? Evine geri döndü. Sanılık ve dost eşyalarının arasına sığındı. Bu bir yolu yürüyüşünden aylar sonraydı. Ferit Edgin ile Süreyya'nın evinde karşılıklı içkileri yudumluyorlardı. Bir ara Süreyya, size göstermek istediğim bir şeyler var demiş ve çalışma odasına girmişti. Bekleyin biraz. Ferit bekledi. Süreyya iş masasının üzerine bir şeyler diziyordu. Gelebilirsiniz. Ferit içeri girip masanın üzerine rastgele dizelenmiş figürleri görünce, bunlar da nereden çıktı diye sordu. Sokaklardan dedi Süreyya. Masada kadın ve erkekli bir sürü insan figürü duruyordu. Gözleri boş birer delikti. Kiminin yüzü ifadesizdi ama kiminin de yüzünde derin bir acı ve mutsuzluk vardı. Ruhları ölmüş ya da acıyla kavrulmuş insancıklardı. Henüz fırınlanmamışlardı. Bunları hemen pişirin dedi Ferit. Bugüne kadar yapmış olduğunuz en dramatik işler bunlar. Doğruyu söyleyin dedi Freya. Hepsini bir anda kırabilirim. Sakın sakın fırınlayın bunları. Süreyya ilk eleştiri Ferit'ten aldıktan sonra sırasıyla Utarit İlki'ye, Can Diğer'e ve Bina'ya gösterdi insancıklarını. Hepsinin fikirlerini bir arada değil de teker teker almayı tercih etti nedense. Aralarından sadece Utarit sordu. Neden yaptınız bunları? Ne ifade ediyorlar diye. Bugünün insanını dedi Süreyya. Bir boşluğa doğru gidiyorlar baksana. Kişiliklerini yitirmişler, ruhları ölü, beklentileri yok, yaşamıyorlar. Belki çok şeyleri var ama hiçbir şeyleri yok gibi. Utarit ürperdi. Eski bir sevgili dostunun iç dünyasını mı yansıtmaktaydı bu acıyla bükülmüş ya da hiçbir beklentisi kalmamış gibi duran figürler. Umudun kalmamasını, yaşlılığın ne menen bir şey olduğunu ancak yolun ortasını geçmiş olanlar anlardı. Rabia ile Ferit bu figürleri nasıl sergileyebileceklerini düşündüler kafa kafaya verip. Bir sergiyi doldurabilecek kadar çok değildiler ama az da değildiler. Öylesine dramatik ve değişiktiler ki mutlaka göz önüne getirilmeleri gerekiyordu. Süreyya'nın seramiğe başlamasının üzerinden tam 40 yıl geçmişti. Neden ona bir 40. yıl sergisi yapılması? Neden bu sergi onun ocağında yetişmiş olsun olmasın memleketin tüm seramik sanatçıları katkıda bulunması? Fikir Rabia'dan çıktı. Müthiş bir buluştu. Süreyya'ya verilebilecek en güzel hediyeydi. 40 seramik sanatçısına bu yaşlı ustayı selamlama görevi vermek. Hem de Süreyya'nın yapmaktan asla yorulmadığı, vazgeçmediği kuş teması ile. Katılım 40'ın üstünde oldu. Seramiğe bulaşmış profesyonel ya da amatör tüm seramikçiler bu çorbada tuzları olsun istediler. Kuş panolarının boyutları 40'a 40 olarak saplandı. Bu sergide kuşlar sadece Süreyya için uçacaklardı ve aynı gün Süreyya da dostlarını son yapıtı olan terakota insanlarıyla selamlayacaktı. Sergiyi Maçka Sanat Galerisi'nde Sarkis hazırlayacaktı. Süreyya'nın yapıtlarını onun evinden getireceği aile yadigarı bir etajerin üstünde sergileyecekti. Sanki galerinin o bölümü Süreyya'nın odasından bir köşeymiş gibi. Önce niyetleri bir sürpriz yapmaktı Süreyya'yı. Ama o kadar heyecanlıydılar ki sırlarını saklayamadılar içlerinde. Süreyya duydu. Kulaklarına inanamadı. Büyük bir coşkuyla beklemeye başladı 40 sanatçının onun 40. sanat yılını kutlayacağı günü. Serginin açılışına 15 gün vardı. Müşerref telefona koşarken sanki hoş bir haber almayacağını hissederek hayırdır inşallah diye kaldırdı telefonu. Süreyya'nın evinden arıyorlardı. Denizli'ye gelen hanım nefes alamıyor, nefes alamıyor diye bağırıyordu telefonda. Müşerref araba anahtarını kapıp fırladı göğsünden. Çok uzun ve zor bir yolun başında olduğunu bilmiyordu henüz, öğrenecekti. O kadar iyi öğrenecekti ki sonraki seferlerde önce hep ambulansı arayacak ve arabası da değil, park sorunu olmasın diye taksiyle koşacaktı Süreyya'nın imdadına. Sentimental, Osmanoğlu kliniği. İnsan öyle upuzun yatağa serilmişken sıcak suda yıkanmış yünlü kumaş gibi küçülebilir mi acaba yattığı yerde? Mümkün mü bu? Ben gençliğimin büyük bir bölümünü yatağıma uzanmış olarak geçirdiğimden yatak hallerini iyi bilirim. Bir süre sonra bele, sırtı ağrılar girer, baş dönmeleri olur. İnsanın yatarken uzayabileceğini de şirin öğretmiştir bana. 11-12 yaşlarındaydı Berlin'de kızla yakalandığında. Ateşi çok yükselmiş olduğu için hastaneye kaldırılmıştı. İlk evladını ateşli bir hastalıkla kaybeden Fahim İsa o kadar üzgündü ki onu teselli etmek maksadıyla hem ben hem de Ayşe teyzem Almanya'ya gitmek zorunda kalmıştık. Her gün hastaneye Şirin'i ziyarete gidiyordum. Göze çarpar bir biçimde uzuyordu çocuk. Ölçeceğim seni demiştim. Ayaklarını uzattığında ayak parmaklarının değdiği noktayı mimlemiştim yatağının içinde. İnanması zor ama 3 gün sonra 2 parmak daha uzamıştı. İşte şimdi burada yatarken bana tam tersi oluyor. Yatağın içinde gün bir gün kısaldığımı, küçüldüğümü fark ediyorum. Sari'ye söyledim bunu güldü. Size öyle geliyordur hala dedi. Beni bir yaşa gelince kimse ciddiye almıyor insanları. Yaşadıkça öğreniyorum işte. Şirin'in uzaması hastanede yattığı sürece sürmüş, hastaneden çıktıktan sonra da devam etmişti. Birkaç yıl sonra hepimizin tepesinden bakacaktı upuzun boyuyla. Adı gibi ne Şirin bir çocuktu, bayılırdım onu. Kardeş çocuklarıydık ama aramızdaki yaş farkından dolayı ben onun kuzeni değil, teyzesi konumundaydım. Fahri'nin sana yolculuklara çıktığında kızını bana emanet ederdi. Emir Zeyd ile evlenip yurt dışına gittiği zaman da ben bakmıştım Şirin'e. Gözlerimin önünde uzayıp durmuştu ama bir türlü büyüdüğüne inanamamıştım nedense. O hep benim küçük Şirin'imdi. Sonra bir gün genç bir Amerikalı ile evleniverdi Amerika'da. Ne zaman büyüdün de evlendin sen diye sorduğumda boyunu her gün ölçen siz değil miydiniz diye yanıtlamıştı. Şirin'e ki uzamak büyümek değildir ki demiştim. Evet, günden güne uzamak büyümek değildir. Ama günden güne küçülmek bal gibi yaşlanmaktır.